Ayrım 42. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith. Sayfa 527. Hal 1. Ateş teknesini suya indirmek için ilk patlamanın gecenin sessizliğini bozmasını beklemedi. Gruptaki bütün erkekler tekneyi kumsala kadar sürüklediler. Teknenin yükü boşaltıldığı için hafiflemişti. İçine kılıçları ve tabancaların bulunduğu sandığı koydular. Sabahı tekneyi tutması için orada bıraktılar. İkinci ateş teknesini getirmek için koşa koşa geri döndüler. Onu da suyun kenarına çekerken kadınlar yanlarından koşuyorlardı. Sonra hemen tekneye atladılar. Koca Daniel Bobby'yi kucağına almıştı. Zwanti teknenin dibine yerleşir yerleşmez çocuğu ona verdi. Hal Sukeyana'yı kucağına alarak onu usulca kıç altına oturttu ve sevgilisini son defa öptü. ''Gemiyi ele geçirinceye kadar tehlikeden uzak dur. Ned'in her sözünü dinle. O ne yapılması gerektiğini biliyor.'' Hal Sukeyana'yı teknede bırakarak koşa koşa uzaklaştı. İlk tekneye o komuta edecekti. Koca Daniel'la iki kuş yani Sparrow'la Finch de yanındaydı. Altuğday'la sabah da öyle. Firkateyni ele geçirebilmek için savaşabilen her erkeğe ihtiyaçları vardı. Tekneyi suya ittiler. Su derinleştiği için ayakları artık dibe değmez olduğu zaman yüzmeye başladılar. Tekneyi demirli fırkateyne doğru döndürdüler. Sular iyice yükselmişti. Çok geçmeden deniz çekilmeye başlayacak ve fırkateyni iki kayanın arasındaki derin boğazdan geçirirken onlara yardım edecekti. Hal ama önce gemiyi ele geçirmeliyiz diye düşündü. Küpeşteye tutunmuş ayaklarını sulara güçle vuruyordu. Altın dala bir halat boyu yaklaştıkları zaman ''Tamam çocuklar'' diye fısıldadı. ''Gemiye vaktinden önce çıkmamalıyız. Yoksa bizi memnunlukla karşılamazlar.'' Suda beklediler. Tekne akıntıda sürükleniyordu. Gece sessizdi, hem de öylesine sessizdi ki kumsaldaki adamların konuşmalarını, demir zincirini gelen teknenin halat ve yelkenlerinin takırtılarını duyuyorlardı. Altın dalın direkleri ışıltılı yıldızlara doğru uzanıyor ve belli belirsizce sallanıyordu. Koca Daniel sonunda ''Belki Aboli'nin başı derde girdi'' diye fısıldadı. ''Oyalama taktiği olmadan gemiye çıkmak zorunda kalabiliriz.'' Hal bekle dedi. ''Aboli bizi hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmaz.'' Suda ayaklarını hafifçe oynatarak beklediler. Sinirleri iyice gerilmişti. Sonra arkalarından hafif bir su şakırtısı geldi. Hal başını çevirdi. Adadan gelen ikinci ateş teknesinin silüeti onlara usulca yaklaşıyordu. Koca Daniel net fazla hevesli diye söylendi. Hayır, o sadece emirlerimi yerine getiriyor ama önümüze geçmemeli. Onu nasıl durduracağız? Hal o tekneye doğru yüzeceğim diye yanıt verdi. Ned'le konuşacağım. Ellerini küpeşteden indirerek diğer tekneye doğru yüzmeye başladı. Sessizce kurbağalama yüzerken suyun yüzeyini kırıştırmıyordu bile. İkinci teknenin yakınında ayaklarını suda hafif hafif oynatarak yavaşça Ned diye seslendi. Ned de yine alçak sese yanıt verdi. Evet kaptan. Biraz gecikme oldu. Burada bekle ve bizim önümüze geçme. İlk patlamayı bekle. Sonra fırkateyne yaklaş ve geminin demir zincirini yakala. Ned peki kaptan dedi. Hal başını kaldırıp teknenin yukarısına bir göz attı. Yandan kafasını uzatmış olan birisinin kendisine baktığını fark etti. Yıldızların ışığı Sukeyana'nın balımsı altın rengi cildini ışıldatıyordu. Genç adam onunla tekrar konuşmaması gerektiğini biliyordu. Çünkü sevgilisi için duyduğu endişe kararlarını etkileyebilirdi. Sukeyana'ya olan sevgisi kanındaki savaş ateşini söndürebilirdi. Genç adam dönerek ilk tekneye doğru yüzdü. Teknenin yanına gelip küpeşteye tutunmak için elini kaldırdığı sırada sessiz geceyi sanki gök gürültüsü yardı. Tepelere çarpan gürültü gölde yankılandı. Karanlık korudan alevler kapkara gökyüzüne doğru yükseldi. Bir an etrafı şafak söküyormuş gibi aydınlattı. Hal o ışıkta firkateynin her direk ve yelkenini gördü. Ama gemide demir nöbetçisi ya da başka bir kimse yoktu. ''Genç adam haydi çocuklar'' dedi hep birlikte. Yeni bir umutla ilerlediler. Gemiyle aralarındaki açıklığı birkaç dakikada kapattılar. Ama bu sürede her şey değişmişti. Şimdi kıyıdan gelen bağırışmaları ve tüfek seslerini duyuyorlardı. Yanan ormanın göle yansıyan alevleri etrafındaki suyun yüzeyinde dans ederek ışıldıyordu. Hal ışığın onları aydınlatmasından ve firkateynin güvertesindeki dikkatli bir nöbetçinin iki tekneyi fark etmesinden korkuyordu. Yüzerek hantal tekneyi fırkateynin yüksek gövdesinin suya düşen gölgesine sokunca çok rahatladılar. Hal geriye baktı. Ned Tyler ikinci tekneyi hemen arkalarından getiriyordu. Genç adam onlara bakarken tekne fırkateynin gevşek demir zincirine ulaştı. Sukeyana burunda ayağa kalkarak zinciri kavradı. Genç adam rahat bir soluk aldı. Ne de onlar fırkateynin güvertesini ele geçirinceye kadar kadınları uzak tutmasını emretmişti. Hal Altındal'ın yanına hafif bir filikanın bağlanmış olduğunu sevinçle gördü. Üstündeki güverteden buna bir ip merdiven sarkıtılmıştı. Daha da iyisi filika boştu. Fırkateynin küpeştesinde de kimse yok gibiydi. Ama genç adam yukarıdan gelen konuşmaları duyabiliyordu. Mürettebat fırkateynin diğer tarafındaki kumsala bakan küpeştesine doluşmuş olmalıydı. Herhalde korku ve endişeyle alevlere bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın koşuşan insanları ve tüfek namlularından fışkıran ateşleri seyrediyorlardı. Ateş teknesini birkaç kulaç daha itince hafif filikanın yanına çarptı. Hal hemen filikanın içine atladı. Tekneyi bağlamayı diğerlerine bırakarak ip merdivenden hızla yukarıya tırmandı. Umduğu gibi fırkateynde bırakılmış olan gemiciler kıyıdaki kargaşayı seyrediyorlardı. Ama sayılarının çokluğu genç adamı şaşırttı. En aşağı 50 kişi vardı. Ancak tayfalar kıyıda olanlara dalmışlardı. Hal güverteye atlamak için gücünü toplarken ormanın içinde ikinci kez müthiş bir patlama oldu. Sam Bowles'un korsanlarından biri "Tanrım" diye bağırdı. "Şuna bakın. Orada büyük kanlı bir savaş oluyor. Gemi arkadaşlarımızın başları dertte. Bizim yardımımıza ihtiyaçları var." "Benim kimseye iyilik borcum yok. Onlara yardım edecek değilim." "Shamus doğru söylüyor. Bu akbabanın savaşı. Başının çaresine baksın." Hal küpeştenin üzerinden aşarak güverteye atladı. 6 adımda baş kasaradaki aralığa ulaştı. Orada büzülerek güverteyi inceledi. Jiri Aboli'ye fırkateynin Kaptan Leveline sadık olan mürettebatının ana ambara kapatıldığını söylemişti. Ama diğer taraftaki küpeştenin önünde duran Sam Bowles'un adamları ambar ağzını kolaylıkla görebilirlerdi. Hal geriye bir göz attı. Koca Daniel'ın kafası girişte belirdi. Artık daha fazla bekleyemeyecekti. Ayağı fırlayarak ana ambar ağzına doğru atıldı. Ambar çerçevesinin arkasında diz çöktü. Kapağın yanında bir balyoz duruyordu. Ama kapağı sıkıştıran takozları çıkarmak için onu kullanmaya cesaret edemedi. Korsanlar onu duyar duymaz üzerine saldırırlardı. Hal kılıcının kabzasıyla usulca tahtaya vurdu alçak sesle. "Hey Altındal" dedi, "beni duyuyor musunuz?" Ambar kapağının altından biri hemen yanıt verdi. Şarkı söyler gibi galli aksanıyla konuşuyordu. "Seni duyuyoruz, kimsin sen?" "Sizi kurtarmaya gelen dürüst bir İngiliz. Akbabaya karşı bizimle birlikte savaşır mısınız?" "Tanrı seni korusun İngiliz. O köpeğin kirli kanının tadını bize tattırman için sana yalvarıyoruz." Hal etrafına bakındı. Koca Daniel kucak dolusu kılıç getirmişti. Valley Finch ile Stan Sparrow da öyle. Altuğ da tabanca dolu sandığı taşıyordu. Onu güverteye koyup kapağını açtı. İlk bakışta silahlar ıslanmamış gibi gözüküyordu. Ateşe hazır durumdaydılar. Hal kapağın altındaki adama "Sizin için silah da getirdik" diye fısıldadı. "Ben takozları çıkardığım zaman kapağı açmamız için yardım edin. Sonra kurtlar gibi kavgaya hazır durumda dışarı fırlayın. Yalnız geminizin adını bağırın ki kim olduğunuzu bilelim. Biz de aynı şeyi yapacağız." Hal koca Daniel'a bakarak başını salladı. Sonra ağır balyozu kaldırdı. Porsun kapağın kenarını kavrayarak olanca gücüyle kaldırmaya çalıştı. Aynı anda Hal balyozu salladı. İlk takoz çatırdayarak güvertede uçtu. Genç adam kapağın diğer tarafına atladı ve balyozu olanca gücüyle iki defa daha sallayıp geri kalan takozları da güverteye fırlattı. Koca Daniel yukarıdan çeker ve Altındal'ın mürettebatı da aşağıdan iterken kapak gürültüyle açıldı. Esirler öfkeli eşek arıları gibi dışarı fırladılar. Sam Bowles'un adamları arkalarından gelen bu ani gürültü üzerine hızla döndüler ve şaşkınlıklarından ağızları bir karış açık kaldı. Ancak uzun bir dakika sonra düşmanların gemiye çıktıklarını ve esirlerin de serbest olduklarını kavrayabildiler. Ama o sırada Hal ile Daniel alevlerin aydınlattığı güvertede ellerinde kılıçlarıyla onların karşısına dikildiler. Geride Altuğ da çakmak taşına çeliği vurup tabancaların emniyetindeki ağır yanan kibritleri tutuşturuyordu. Wally ile Stan ise ambardan hızla fırlayan gemicilere kılıçları atıyorlardı. Korsanlar vahşice çığlıklar atarak güvertede saldırdılar. Başlarında Sam Bowles vardı. Hal ile Daniel 20'ye karşı 2 kişiydiler. İlk saldırı sırasında gerilemek zorunda kaldılar. Ama Altındal'ın mürettebatının savaşa karışmalarını sağlayacak kadar dayandılar. Birkaç dakika içerisinde güverte savaşan adamlarla doldu. Birbirlerine öyle karışmışlardı ki ancak savaş naraları düşmanlarla yeni edindikleri dostları birbirlerinden ayırt etmelerini sağlıyordu. Sam Bowles, "Cambrai'li Cochran" diye uluyordu. Hal'in adamları ise kükreyerek karşılık veriyorlardı. "Sir Hal ve Altındal." Firkateyn'in kurtarılmış olan tayfaları intikam almak için çıldırıyorlardı. Sadece ambara hapsedildikleri için değil, subayları katledildiği ve yaralı arkadaşları boğulduğu için de. Hal ve adamlarının öfkesinin daha iyi bir nedeni vardı. Hesaplaşmak için çok daha uzun bir süre beklemişlerdi. Sam Bowles'ın korsanları köşeye kıstırılmış hayvanlar gibiydiler. Kıyıdaki arkadaşlarından yardım gelemeyeceğini biliyorlardı. Karşılarındaki intikam almak için sabırsızlanan gemicilerin onlara acımayacaklarını da. İki tarafın sayıları hemen hemen birbirine eşitti. Ama Fırkateyn'in mürettebatı karanlık ve havasız ambarda uzun süre kapalı kaldığı için bitkin düşmüştü. En önde boğuşan hal savaşın aleyhlerine dönmeye başladığını fark etti. Adamlarını güvertede geriye buruna doğru sürüyorlardı. Hal göz ucuyla sabahın kalabalıktan sıyrılarak kaçtığını fark etti. Kılıcını atmış saklanmak için ambar kapağına doğru koşuyordu. Hal o anda sabaha karşı nefret duydu. Bozguna uğramak için bir tek korkak yeterliydi. Ama sabah ambar ağzına ulaşamadı. Uzun boylu kara sakallı bir korsan kılıcını onun sırtının aşağısına sapladı. Kılıç sabahın göbeğinden çıktı. Genç adam bir an, bir saat daha pratik yapsaydı belki kurtulabilirdi diye düşündü. Sonra bütün gücünü ve dikkatini üzerine gelen dört düşmanına verdi. Adamlar kanları akan avlarının etrafına toplanmış sırtlanlar gibi oluyorlardı. Hal kılıcını korsanlardan birinin kaldırdığı kolunun altından kalbine kadar soktu. Bir diğerinin bileğine bir darbe indirerek gerilmiş olan sinirleri kesti. Kılıç adamın elinden düştü. Korsan güvertede bağırarak koştu. Kanları akarak kendini göle attı. Hale saldıran diğer iki korsan korkuyla gerilediler. Genç adam bu fırsattan yararlanarak etrafına bakındı. Sam Bowles'u arıyordu. Sonra onu gördü. Sam Bowles kalabalığın gerisindeydi. Dikkatle boğuşmaya karışmamaya çalışıyor, bağırarak adamlarına emirler veriyor ve tehditler savuruyordu. Bir sansarınkine benzeyen suratının hatları çarpılmıştı. Hal ona Sam Bowles diye bağırdı, gözüm üstünde. Sam aralarındaki adamların kafalarının üzerinden Hal'e baktı. Uçuk renkli birbirine yakın gözlerinde ani bir dehşet belirdi. Hal kükredi, şimdi yanına geliyorum. Öne doğru atıldı ama yolunun üzerinde üç korsan vardı. Genç adam kısa sürede onları yana kaçırdı ve kendine yol açtı. Ancak Sam hızla kaçarak kalabalığa karıştı, böylece saklanmış oldu. Şimdi korsanlar Hal'in etrafını sarmış bağırıyorlardı. Bir aslanın etrafını saran çakallara benziyorlardı. Genç adam bir an Daniel'la yan yana savaştı ve hayretle iri yarı porsunun 12 kadar yara almış olduğunu fark etti. Sonra kılıcının kabzasının avucunda yapışkanlaştığını hissetti. Sanki bir kavanozdan avucuyla bal almıştı. Ama tabii bu bal değil, kendi kanıydı. Hal de yaralanmıştı ama savaşın bu şiddetli anında can acısı hissetmiyordu. Onun için dövüşmeyi sürdürdü. Koca Daniel o kargaşada yanında birdenbire ''Dikkat et Sir Hal!'' diye bağırdı. ''Kıça bak!'' Hal dövüşmeyi bırakıp geri sıçradı. Daniel onu tam zamanında uyarmış, canını kurtarmasını sağlamıştı. Sam Bowles aşağı güverteye bakan kıç küpeştesindeydi. Küpeştedeki bir yuvaya ağır bronz bir katil yerleştirmişti. Küçük el topunu çevirerek nişan aldı. Diğer elinde yanan bir kibrit vardı. Savaşan adamların arasında Hal'i seçmiş ve katili ona doğru döndürmüştü. Sam kibriti topun tavacığına dokundurdu. Silah ateş almadan bir an önce Hal ileri doğru sıçradı. Karşısındaki korsanı belinden yakalayarak havaya kaldırdı. Adam hayretle bağırırken Hal onu bir kalkan gibi önüne doğru tuttu. Aynı anda katil patladı ve misketler güverteyi bir fırtına gibi süpürdü. Hal kollarındaki adamın 6 kadar ağır misket vücuduna saplanırken sarsıldığını hissetti. Korsan daha genç kaptan onu yere atmadan önce öldü. Ama top ateşi Hal'in yakınına toplanmış olan Altın Dal'ın tayfalarını feci şekilde biçmişti. Üçü yere yığılmış, kendi kanlarından oluşan gölcüklerde debeleniyorlardı. Diğer 2-3 kişi yaralanmış olmalarına rağmen ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Korsanlar bu ani saldırının savaşı kendi lehlerine döndürdüğünü fark ederek sürü halinde ileri atıldılar. Sam heyecanlı bağırışmalarla onları teşvik ediyordu. Hal'in adamları çatlamış bir su bendi gibiydiler. Geriliyorlardı. Birkaç saniye sonra her şey sona erecekti. Ama sonra kudurmuş güruhun gerisinde küpeştenin yukarısında iri dövmeli bir yüz belirdi. Aboli öyle bir kükredi ki korsanlar oldukları yerde donup kaldılar. Zenci küpeşteyi aşarken onu yine dev gibi üç kişi izledi. Hepsinin de ellerinde kılıçları vardı. Korsanlar kendilerini toparlayıp bu yeni saldırıya karşı koymaya çalışamadan 5 adamı kılıçtan geçiriverdiler. Hal'in etrafındakiler yeniden umutlandılar. Başlarında koca Daniel'la yeniden savaşmaya başladılar. Aboli ve vahşileriyle tekrar canlanan gemiciler arasında kalan korsanlar çaresizce iteleyerek kaçtılar. Yüzmesini bilmeyenler ambar kapaklarından geminin derinliklerine indiler. Diğerleri ise küpeşteye koşarak kendilerini sulara attılar. Savaş sona ermişti. Firkateyn artık onlarındı. Hal Daniel'a, "Sam Bowles nerede?" diye bağırdı. "Onun aşağıya kaçtığını gördüm." Hal bir an durakladı. Sam Bowles'un peşinden koşmak ve intikamını almak istiyordu. Sonra kendini zorlayarak bu duygusunu yenip görevleriyle ilgilenmeye başladı. Sam Bowles'la hesaplaşmak için daha sonra zaman bulacaktı. Kaptanın kıç güvertesindeki yerine giderek gemisini inceledi. Adamlarından bazıları yandan kıyıya doğru yüzen korsanlara ateş ediyorlardı. Hal onlara "bu saçmalığa son verin" diye bağırdı. "Gemiyi hareket ettirmeye hazır olun. Akbaba neredeyse bize saldırır." Genç adamın ambardan kurtardığı yabancı gemiciler bile onun emirlerini yerine getirmek için koştular. Çünkü otoritenin sesini tanımışlardı. Sonra Hal sesini alçalttı. "Aboli ve Bay Daniel, siz kadınları gemiye alın. Mümkün olduğu kadar çabuk davranın." İki adam girişe koşarlarken Hal de bütün dikkatini firkateyine verdi. Gabya yelkencileri direklerin yarısına kadar tırmanmışlar, bir grupla demir almak için Bucurgat'ın başına geçmişti. Hal onlara "bunun için zamanımız yok" dedi. "Demir zincirini baltayla kesip bizi kurtarın." Sonra burundaki tahtalara inen baltanın takırtısını duydu. Gemi sarsıldı ve çekilen sular yüzünden döndü. Genç adam giriş yerine doğru baktı. Aboli Sukiyana'yı güverteye çıkarıyordu. Küçük Bobby koca Daniel'ın göğsüne kapanmış ağlıyordu. İri yarı Porsun diğer kolunu Zvanti'nin beline dolamıştı. Maestra yelkeni Hal'in başının çok yukarılarında açıldı. Tembelce dalgalandı, sonra hafif gece rüzgarıyla doldu. Genç adam dümene doğru döndü ve Ned Tyler'ın yerini almış olduğunu görünce kalbi sevinçle doldu.
"Tam yol Bay Tyler."
"Tam yol kaptan."
"Ama boğaza doğru dönelim."
"Peki kaptan."
Ned dayanamayarak güldü. Hal de ona gülümsedi.
"Bu gemi işine yarar mı Bay Tyler?"
"Ned hem de çok yarar" dedi.
Gözleri ışıl ışıldı. Hal konuşma borusunu çengelinden alarak havaya doğru çevirdi. Gabya yelkenleri için rotayı bildirdi. Geminin altında sarsıldığını, sonra da uçarcasına ilerlediğini hissetti.
"Ah ne tatlı" diye fısıldadı. "Bu gemi bir kuş. Rüzgarda onun aşığı."
Güvertede ilerledi. Sukiyana yaralı gemicilerden birinin yanında diz çökmüştü bile.
"Sana o heybeleri kıyıda bırakmanı söylemiştim, öyle değil mi?"
"Evet lordum." Genç kadın başını kaldırıp sevgilisine tatlı tatlı gülümsedi. "Ama şaka yaptığını biliyordum." Sonra yüzündeki ifade değişti. Tebessümünün yerine endişe aldı.
"Ama sen yaralanmışsın."
Ayağı fırladı. "Yaralarınla ilgileneceğim."
"Yalnızca bir çizik, yaralı değilim. Bu adamın senin ustalığına benden fazla ihtiyacı var."
Hal dönerek küpeşteye gitti ve kıyıya baktı. Yangın ormanı iyice sarmıştı. Şimdi ortalık şafak sökmüşçesine aydınlıktı. Genç adam kıyıya yığılmış olan korsanların yüzlerini görebiliyordu. Kanlı katiller öfke ve çaresizlikle sıçrayıp duruyorlardı. Çünkü sonunda fırkateynin burunlarının dibinden kaçırıldığını anlamışlardı. Hal dev Kamray'ın güruhun önünde durduğunu fark etti. İri kılıcını sallıyordu. Yüzü öfkesinden öylesine şişmişti ki fazla olgun bir domates gibi patlayacaktı. Hal ona bakarak güldü. O zaman Akbaba'nın öfkesi yüz misli arttı. Adamın sesi korsanlarının gürültüsünü bastırdı.
"Hiçbir okyanus saklanabileceğin kadar büyük değil Courtney. 50 yılda geçse seni yine arayıp bulacağım."
Sonra Hal birdenbire gülmekten vazgeçti. Çünkü meyilli kumsalda biraz yukarıda duran adamı tanımıştı. Genç kaptan bir an gözlerine inanamadı. Ama alevler adamı öylesine aydınlatıyordu ki yanılması imkansızdı. Akbaba'nın bağırıp çağırmalarına karşılık Albay Schroeder sessizce duruyordu. Kollarını kavuşturmuş Hal'e bakıyordu. Bu bakışlar bir an genç kaptanın kalbini dondurdu sanki. İkisi göz göze geldiler. Sanki bir düello alanında birbirlerinin karşısına dikilmişlerdi. Boğazın iki yanındaki kayalardan esen daha güçlü rüzgar altın dalı yakalarken gemi hafifçe yan yattı. Sular pruvasının altında neşeli bir bebeği andıran sesler çıkarmaya başladı. Güverte titredi ve firkateyn kıyıdan uzaklaştı. Hal de bütün dikkatini geminin yönüne verdi. Firkateyni tehlikeli boğazdan geçirerek açık denize ulaştırmak için döndürdü. Ancak uzun dakikalar sonra tekrar kıyıya bakabildi. Şimdi kumsalda sadece iki kişi vardı. Hal'in dünyada en çok nefret ettiği iki adam, onun amansız iki düşmanı. Akbaba göle girerek sular beline gelinceye kadar yürümüştü. Sanki gemiye mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışıyordu. Schroeder hala Hal'in onu en son gördüğü yerdeydi. Hollandalı'nın sürüngenleri andıran hareketsizliği, Cambrai'nin çılgınca ulumaları kadar ürkütücüydü. Hal yanından gelen kalın sesi duydu.
Gün gelecek, ikisini de öldürmek zorunda kalacaksın.
Hal dönüp Aboli'ye baktı. O günün hayalini kuruyorum. Genç kaptan iki kayanın arasından giren dalgaların ilk vuruşunu ayaklarının altında hissetti. Alevler yüzünden karanlıkta etrafını iyi göremez olmuştu. Tehlikeli boğazda bir kör gibi el yordamıyla ilerlemesi gerekiyordu.
''Fenerleri söndürün!'' diye emretti. Onların loş ışığı ilerideki karanlıkları yaramayacak, sadece gözlerini alacaktı.
Hal Ned Tyler'a yavaşça emir verdi.
''Bir derece iskele! Bir derece iskele!''
''Devam et!'' Genç adam ilerideki kayığın heyula gibi yükseldiğini görmekten çok hissetti. Dalgaların girişteki kayalara çarptığını duyuyordu. Geminin dönüşünü, denizin gürültüsü, göğsüne çarpan rüzgar ve ayağının altındaki güvertenin sarsıntısının yardımıyla hesapladı. Bağırıp çağırmalardan ve tabanca seslerinden sonra gemiye bir ölüm sessizliği çökmüştü. Fırkateyn'deki her gemici Hal'in onları Akbaba ya da yaşayan her insandan daha tehlikeli çok eski bir düşmana doğru götürdüğünü biliyordu. Kaptan direklerdeki adamlara,
''Mizanı ve maistraları pekiştirin!'' diye seslendi. ''Baba fingolarınızı uçurmaya hazır olun!''
Altın dala adeta elle tutulabilecek bir korku hakimdi şimdi. Çünkü çekilen deniz Fırkateyn'i gırtlağından yakalamıştı. Gerilim dolu karanlıkta görünmeyen kayalara doğru delice bir hızla giden gemiyi yavaşlatmak için yapılacak hiçbir şey yoktu. Tehlikeli an geldi. Hal kayalara çarparak gerileyen dalgaların Fırkateyn'in provasını zorladığını hissetti. Gemi kayanın sivri dişlerine doğru kayarken yanağına çarpan rüzgarın başka bir yönden estiğini fark etti.
''Sancağa doğru dümen kır!'' diye bağırdı. ''Soluna kadar! Baba fingolarınız uçsun!''
Altın dal kıçının üzerine döndü. Gabya yelkenleri rüzgarda dalgalandı. Ölüm kokusu alan bir akbabanın kanatları gibi. Fırkateyn karanlıklara hızla daldı. Gemideki herkes kendini o korkunç ana hazırladı. Kayanın dişleri Fırkateyn'in karnını parçalarken müthiş bir gürültü kopacaktı. Hal küpeşteye yaklaşarak gökyüzüne baktı. Gözleri karanlığa alışmaya başlıyordu. Üzerlerindeki kayalık burun yıldızların görülmesini engelliyordu.
''Bay Tyler, dümeni ortala ve öyle tut.''
Gemi yeni rotasında karanlığın içinde ilerlerken yakındaki kayaya vuran denizin uğultusunun yankıları Hal'in kalbinin aynı tempoyla çarpmasına neden oldu. Fırkateyn'in kayalara çarpmasını bekleyerek yumruklarını sıktı. Ama onun yerine Pruva'nın açık denizin kambur dalgalarıyla ayaklarının altında yükseldiğini fark etti. Altın dal bu dalgaları bir sevgili gibi karşıladı. Hal sözlerinin yukarıdan duyulması için sesini yükseltti.
''Baba fingoları gerin!''
Yelkenlerin şakırtısı kesildi. Genç adam gerilmiş branda bezinin tımbırtıya benzeyen sesini duydu. Altın dal okyanusun ilk dev dalgası altında kayarken burnunu havaya kaldırdı. Bir an hiç kimse Hal'in onları tehlikeli girdaptan kurtararak güvenli bir ortama kavuşturduğuna inanamadı.
Hal sakin sakin fenerleri yakın dedi. Bay Tyler tam güneye, karadan uzaklaşacağız.
Sessizlik uzadı. Sonra biri maistra serenden aşağıya bağırdı.
''Tanrı sizi korusun kaptan, boğazdan çıktık!''
Ardından güvertedekiler sevinçle bağırmaya başladılar.
''Sir Hal ve Altın Dal şerefine!''
Gemiciler boğazları ağrıyıncaya kadar bağırarak Hal'i övdüler. Hal yabancı seslerin adını tekrarladıklarını duydu. Ambardan kurtardığı gemiciler de kendi adamları kadar heyecanla bağırıyorlardı. Hal küçük sıcak bir elin avucuna kaydığını hissetti. Başını eğdi, Sukiyena yanında duruyordu. Pusula dolabının yanındaki fenerin ışığı tatlı yüzünü aydınlatıyordu.
''Onlar da seni hemen hemen benim kadar çok sevmeye başladılar.''
Prenses genç adamın elini hafifçe çekiştirdi. ''Şimdi gel de yaralarına bakabileceğim bir yere gidelim.'' Ama Hal kıç güvertesinden ayrılmak istemiyordu. Şimdi yeni gemisinin zevkini bir süre daha çıkarmak istiyordu. Yeni teknesini ve onun altındaki denizi doyasıya hissetmeliydi. Onun için altın dal karanlıkla hızla ilerlerken Sukiyena'yı yanından ayırmadı. Yukarıda yıldızlar pırıl pırıldı. Sonunda koca Daniel onların yanına geldi. Birini yanında sürüklüyordu. Hal bir an bu yaratığı tanıyamadı. Ama sonra iniltiye benzeyen sesi tüylerinin tiksintiyle diken diken olmasına yol açtı.
''Sevgili Sir Henry, lütfen eski bir gemi arkadaşına merhamet et.''
''Sam Bowles!'' genç kaptan sakin bir sesle konuşmaya çalışıyordu. ''Vicdanını çok sayıda masum insanın kanları kirletti. Bu kanlarda bir Fırkateyn'i yüzdürebilirsin.''
''Bana haksızlık ediyorsun sevgili Sir Henry. Ben kimseye zarar vermek istemedim.''
Onunla yarın sabah ilgileneceğim. Genç kaptan bir an durdu, sonra da koca Daniel'a, onu ana direğe zincirleyin diye emretti. Başına da iki dikkatli adam dikin. Onun bu kez de bir yılan balığı gibi elimizden kaçmasına engel olun. Hak ettiği intikamdan yine kurtulmasın. Hal fenerin ışığında Sam Bowles'u ana direğin aşağısına zincirlemelerini seyretti. İki tayfa kılıçlarını çekerek onun başına dikildiler. Nöbetçilerden yaşça daha büyük olanı Sam Bowles'a, "Boğduğun tayfalardan biri kardeşim Peter'dı," dedi. "Sana yalvarıyorum, bu kılıcı karnına saplamak için bana bir fırsat ver." Hal güvertenin kontrolünü Daniel'a bıraktı. Sukiyena'yı alarak aşağıya ana kameraya indi. Kadın genç adamın yaralarını ve çiziklerini temizleyip sarmadıkça rahat edemeyecekti. Oysa Hal'in yaralarının hiçbiri de Sukiyena'yı endişelendirecek kadar ciddi değildi. İşini bitirince genç kaptan onu yanındaki küçük kameraya götürdü. "Burada seni kimse rahatsız etmeden dinlenebilirsin." Sukiyena'yı kaldırıp ranzaya yatırdı. Prensesin itirazlarını aldırmadan üzerine yünlü bir battaniyeyi örttü. Sukiyena, "Yaralıları unutma," diye itiraz etti. "Onların yardımıma ihtiyaçları var." Hal kesin bir tavırla, "Doğmamış oğlunun sana daha fazla ihtiyacı var," diyerek genç kadının başını usulca yastığa doğru itti. Sukiyena içini çekti ve çabucak uykuya daldı. Kaptan ana kameraya dönüp Levalin'in yazı masasının başına geçti. Maun masanın ortasında siyah deri kaplı büyük bir İncil duruyordu. Hal tutsaklığı sırasında kutsal kitabı okuyamamıştı, kitabın kapağını açtı. Eğik iri harflerle Bay Christopher Levalin diye yazılmıştı. Milattan sonra 1643 yılında 16 Ekim'de dünyaya geldi. Bunun altında daha sonra yazılmış olduğu anlaşılan bir satır daha vardı. 2 Ağustos 1643'te Aziz George ve Kutsal Kupa Tapınağı'nın bir Notoniye Şövalyesi olarak kutsandı. Kendisinden önce gemiye kaptanlık eden adamı da kardeş bir şövalye olması Hal'e büyük bir zevk verdi ve azmini arttırdı. Bir saat kadar İncil'in sayfalarını çevirerek babasının yaşamda yolunu bulması için öğrettiği esin kaynağı olan o tanıdık bölümleri okudu. Sonunda İncil'i kapatıp ayağa kalktı ve kamerada geminin seyir jurnalleriyle belgelerini aramaya başladı. Çok geçmeden ranzanın altındaki küçük demir sandığı gördü ama anahtarları bulamayınca Aboli'yi yardıma çağırdı. Sandığı zorla açtılar. Sonra Hal Aboli'yi kameradan yolladı. Gecenin geri kalan bölümünü fenerin ışığında seyir jurnallerini ve belgeleri inceleyerek geçirdi. Bu işe öylesine dalmıştı ki Aboli şafaktan bir saat sonra onu almaya geldiği zaman hayretle başını kaldırdı. "Saat kaç Aboli?"
"Saat 5 vardiyası. Tayfalar seni soruyorlar kaptan."
Hal masadan kalkarak gerindi, gözlerini ovuşturdu. Sonra yandaki Sukiyena'nın yattığı kameranın kapısına gitti. Kadın hala uyuyordu. Aboli arkasından,
"Yeni denizcilerle ne kadar çabuk konuşursan o kadar iyi olur Gunvane," dedi.
"Evet, haklısın." Hal zenciye döndü. "Daniel'la ben onlara kim olduğunu açıkladık. Ama şimdi onları senin emrinde sefere çıkmaları için ikna etmelisin. Onlar seni yeni kaptanları olarak kabul etmezlerse yapabileceğimiz pek bir şey yok. Onlar 34 kişiler. Bizse 6. Hal şifonyere konmuş olan leğen ve ibriğin üstündeki aynaya gitti. Görüntüsüne bakınca hayretle irkildi.
"Tanrım Aboli, kanlı bir korsana benziyorum. Bu halimle ben kendi kendime bile güvenemem."
Anlaşılan Sukiyena içeriden bu konuşmayı dinliyordu. Birdenbire kameranın kapısında belirdi. Battaniyeyi omuzlarına almıştı. "Onlara bir dakika sonra geleceğimizi söyle Aboli," dedi. "Gunvane'yi mümkün olduğunca iyi bir hale sokacağım." Hal ile Sukiyena güverteye çıktıkları zaman geminin ortasına toplanmış olan adamlar iki sevgiliye hayretle baka kaldılar. İkisi de inanılmayacak kadar değişmişlerdi. Hal yeni tıraş olmuş, Levelin'in dolabından aldığı basit ama temiz kılığı giymişti. Sukiyena saçlarını tarayıp yağlamış ve örmüştü. Kameradaki kadife perdelerin birinden uzun bir etek yapıp beliyle kalçalarına sarmıştı. Uzun boylu genç İngilizle doğulu güzel olağanüstü bir çift oluşturuyorlardı. Hal prensesi merdivenin başında bırakarak adamların karşısında durdu.
"Ben Henry Courtney'im. Ben de sizin gibi İngiliz'im, sizin gibi bir gemiciyim."
Tayfalardan biri yüksek sesle, "Gerçekten de öylesin kaptan," dedi. "Senin yabancı bir gemiyi karanlıkta boğazdan geçirmene tanık olduk.
Maşrapamı dolduracak ve bağırsaklarımın ısınmasını sağlayacak kadar usta bir denizcisin."
Bir diğeri,
"Ben senin babanla sefere çıktım Sir Francis," diye seslendi. "Eski Lady Edwina'yla. Baban bir gemici ve bir cengaverdi. Üstelik çok da dürüsttü."
Sonra bir başkası bağırdı.
"Dün gece kendi kılıcınla Akbaba'nın köpeklerinin 7'sini götürdüm. Bunu saydım. Yaşlı kurt yavrusunu iyi eğitmiş."
Hepsi birden övgü dolu sözler söyleyerek bağırmaya başladılar. Genç adam bu yüzden bir süre konuşamadı, sonra elini kaldırdı. Size hemen şunu söyleyeceğim. Kaptan Levely'nin seyir jurnalini okudum. Geminin sahibiyle yaptığı anlaşmayı da, altın dalın nereye gideceğini ve amacını da biliyorum. Susarak gemicilerin güneşten yanmış dürüst ifadeli suratlarına baktı. Şimdi bir seçeneğimiz var. Hem sizin hem de benim. Daha başlamadan Akbaba'ya yenildiğimizi söyleyerek İngiltere'ye dönebiliriz. Tayfalar inlediler, sonra itiraz etmeye başladılar. Hal yine elini kaldırdı. Ya da ben Kaptan Levely'nin görevini üstlenir ve onun altın dalın sahibiyle yaptığı anlaşmaya uyarım. Size gelince siz de benimle aynı şartlara göre anlaşırsınız. Daha önce kabul ettiğiniz pay üzerinden. Ama siz yanıt vermeden önce şunu söyleyeceğim. Benimle gelirseniz Akbaba'yla karşılaşmamız ihtimali var. Bunu unutmayın. Güçlü bir olasılık bu. O zaman Akbaba'yla yeniden savaşmak zorunda kalacaksınız. Gemicilerden biri bağırdı. Bizi hemen onun bulunduğu yere götür kaptan. Akbaba'yla bugün bile savaşmaya hazırız. Olmaz oğlum, sayımız az. Ayrıca Akbaba'yla tekrar karşılaşmadan önce bu gemiyi iyice öğrenmem gerekiyor. Martı ile benim seçeceğim gün ve yerde savaşacağız. Halin sesi sertti. O gün Akbaba'nın kafasını ana direğin tepesine çekecek ve onun ganimetini paylaşacağız. Sarı saçlı zayıf bir gemici, ben seninleyim kaptan diye bağırdı. Ben adımı yazmayı bile bilmiyorum ama bana defteri getir. Oraya öyle koskocaman kapkara bir çarpı işareti koyacağım ki şeytanın kendini bile korkutacak. Diğerleri gürültülü kahkahalar attılar. Defteri getir de imzalayalım. Biz seninleyiz, yemin ediyorum ve deftere de işaretimi koyacağım. Hal onları tekrar susturdu. Kamerama teker teker gelin, böylece hepinizin adını öğrenir ve elinizi de sıkarım. Küpeşte'ye dönerek kıçın üstünden ileriyi işaret etti. Karadan oldukça uzaklaştık. Afrika kıtası ufukta alçak mavi bir çizgi gibiydi. Şimdi direklere tırmanıp yelkenleri açın. Afrika'nın büyük boynuzuna ulaşmak için gerçek rotamıza dönelim. Gemiciler direklere ya da baba fingoların önlerine tırmandılar. Sonunda yelkenler şişti, güneşte uçuşan fırtına bulutlarına benziyorlardı. Ned Tyler dümenden seslendi. ''Hangi rota kaptan?'' Hal Doğu ve Kuzey Bay Tyler diye yanıt verdi. Geminin ayaklarının altında ileriye atıldığını hissetti. Dönerek teknenin mavi dalgalarda bıraktığı ışıltılı köpükten izi seyretmeye başladı.
42. Ayrımın Sonu. Sayfa 542.